Ayrım 26. Sayfa 311. Hayata her alanda yansıyan bu kötümserliğin dinle fazla bir ilgisi de yoktur. Egemen sınıf üyeleri arasındaki iktidar kavgaları, saray darbeleri, zehirlenmeler, savaşlar, salgınlar, zenginler içinde, güçlüler içinde umutsuzluğu, can sıkıntısını yaygınlaştırmıştır gündelik hayatta. Gündelik hayatı süslemek için tertip edilen partiler, ziyafetler, avlar, eğlencelerden sonra hayatın nereden gelip nereye gittiği üzerine düşünmeye başlandığında yoksullar ya da şairler gibi zenginler ve egemen sınıf üyeleri de yaşamın yalnızca ıstıraplı yanlarını görme eğilimindedir. İnsanların birbirine yabancılaştığı, yönetenlerin her geçen gün eskisinden daha kötü kişilere dönüştüğü, her şeyin eskiden çok daha iyi olduğu ve artık tutunacak tek bir dalın bile kalmadığı terennüm edilmektedir mektuplarda, şiirlerde, konuşmalarda. Orta çağın bu hayata bakış tarzı hiç kuşkusuz, ortadaki yaşanan sınıflar zümreler arası ilişkilerin değiştirilemez oluşundan, değiştirilemez sayılmasındandı. Bunların değiştirilmesi durumunda farklı ve yeni bir hayata geçişi sağlayabilecek daha üretken bir toplumsal formasyonun oluşum sürecinin henüz belirli bir ivme kazanamamasındandı. Bu durum zulme, baskıya, ikiyüzlülüğe hem gündelik hayatın basit insanlar arasında hem de kilisede, hukukta ve soyluların hayatında kurucu ilkeler gibi bakılan bir hayat içinde değişmezliği tek güvence durumuna getirmekteydi. Kurulu sosyal sistemde yukarıdakiler ellerindeki gücü ister silah kullanılan yöntemlerle isterse kilise aracılığı ile sürdürülen siyasal sosyalizasyon ile kurulu nizamı alemin değiştirilmesinin düşünülememesi için kullanıyorlardı. Zırhları, silahları, görkemli ve çalımlı giysileri, uşakları, sokaklardan afra tafra ile geçmeleri, saray ya da malikanelerdeki pahalı eğlenceleri, av partileri hep etrafa dehşet saçarak sıradan insanların gözünü korkutmak, böylece sıradan insanların değiştirme güçlerinin, akıllarının, fikirlerinin hiçbir zaman yetmeyeceği bir kurulu dünya karşısında bulunduklarına inandırmak, bu dehşet verici inancın içinde hapis tutmak içindi. Melankoli işte bu durumdan değiştirilmesi gerektiği çektirdiği acılar yüzünden apaçık anlaşıldığı halde nasıl değiştirileceği bir türlü tasarlanamayan onur kırıcı ve yoksullaştırıcı hayat içindeki soyutlanmıştan, güçsüzleşmişlikten kaynaklanıyordu. Ne hayata ve onun akışına müdahale fikrinin ne de toplumsal ilerleme ve reform fikrinin bulunduğu orta çağda insanlar için saadet, idealize edilmiş bir yaşama tarzını benimsetmekteydi. Böylece idealize edilmiş bir yaşama tarzının benimsenmesi gerçekte herkese acı çektiren reel hayatı değiştirme pratiklerinden elini eteğini çekmek oluyordu. Ama hem tehlikesizdi hem de reel yaşamın karşısında sızlanmalarla elde edilebilecek bir arınma duygusu kazandırıyordu. Bu idealize edilmiş yaşam tarzına üç yoldan erişilebilmekteydi. Birincisi, dünyadan elini eteğini çekmek, inzivaya çekilmekti. İkincisi, siyasal, toplumsal ve ahlaki kurumları ıslah etmek yerine bütün bunların Tanrı tarafından öyle yaratıldığını, oluşturulduğunu kabullenmekti. Düşünce düzeyi yüksek kesimler arasında bu biraz daha gelişkin bir yöntemle yapılıyordu. Tanrı'nın bütün bunları fıtri olarak, iyi kurumlar olarak yarattığı, fakat sonradan insanları bunları bozdu. Bu nedenle de yapılması gereken şeyin toplumdaki kurumların değiştirilmesi yerine insanın ruhunun düzeltilmesi olduğu söyleniyordu. Toplumu yönetenleri akıl hocalığı yapan, tahsil terbiye görmüş bir azınlık bunları söylemekteydi. Bunların yaptığı ıslahat projelerinde yeni yasaların yapılması, yeni kurumların oluşturulması hiçbir zaman savunulamamıştır bu yüzden. Savundukları hep eski hukuka geri dönüşü sağlayabilecek arınma çalışmaları olmuştur. Yani orta çağın okumuşları tarafından kurulu nizam-ı alemin sahiplerine sunulan ıslahat projeleri dünyevi bir istikbalden değil, ideal bir geçmişe dönüşten söz etmekte, edebilmekteydi. Gerçek gelecek ıslahat projelerinde bile görülen bu iyi dişleşmişlikten ötürüdür ki yoksullar içinde, güçlüler içinde yaklaşmakta olan kaçınılmaz kıyamet günüdür. Orta çağın basit insanların gündelik hayatında da, vakanüvislerin kroniklerinde de, kilise mensuplarının vaazlarında da, ıslahat projelerinde de hep görülen kötümserliği meydana getiren büyük ölçüde bu zihinsel tutum oluyordu. Bu zihinsel tutum ise dinin ya da kilise öğretisinin düzayak bir yansıması değildi. Yaşanan hayatın bu hayatı çerçeveleyen toplumsal ilişkilerin değiştirilmezliğine, değiştirilemez oluşuna duyulan kökleşmiş inançtı bu kötümserliği nedeni. Din, kilise öğretisi maddi hayatın işleyişi karşısında insan zihnindeki bu edilgin tavrı sistematize ediyor ve bu dünyadaki değişmezliği kabul edilmiş hayatın ruhlara sindirdiği karanlığı dengeleyecek bir öte dünya umudu, bir yarı aydınlık vaadi sunmaya çalışıyordu. Bu yarı aydınlık vaadi, yaşanan dünyevi realite içinde sınanması, test edilmesi mümkün bir şey olmadığı için yalanlanması kesinleştirilemeyen bir yarı geçerlilik kazanıyordu. Real hayatın tutunacak tek bir dal bile bırakmadığı bir dönemde kilisenin öte dünya ile sunduğu bu umudu, kuşkunun sağlam mantığı ile sınamaya kalkışmak dünyanın acımasızlığını da aşan bir acımasızlık oluyordu. Bu sınama için gücün, umudun doğacağı günler henüz gelmemişti. İdeal yaşama tarzına eriştiren üçüncü yol ise yolların en kolayı ve en sahte olanıydı. Ama aynı anda en insancı olanıydı çünkü herkesin kolayca yapabileceği, herkese açık bir yoldu. Kasvetli bir şimdiden kurtulmak için düşler görmekti bu üçüncü yol. Düşler, düş görme yeteneği orta çağda da tıpkı ölümün kendisi gibi hayatın en demokratik öğesiydi. Zenginler bunu fakirlerden alıp yalnızca kendilerinin yapamamıştı. Düş gören insan real hayatın acılarını çözmüyordu kuşkusuz. Ama şiirsel bir çözüm oluyordu düş görmek. Yüceltilmiş bir hayat idealine erişmek, bu düş görme yeteneği sayesinde sıradan insanların da düşsel bir geçmişin mükemmelliği ile avunması sağlıyordu. Yaşanan hayata ilişmeden, onun içinde ve onun tarafından yüklenilmiş toplumsal görevler yerine getirilirken, bu üç yoldan erişilmek istenen, idealize edilmiş bir yaşam tarzı gerçekten şimdinin hayatına bir alternatif olmaktan uzaktı. Çünkü bu yolun eriştireceğine inanılan idealize edilmiş hayat tarzı yaşanan acı verici real hayatın reddini gerektirmeden benimsenebiliyordu. Ya da yaşanan acı verici hayata ilişmeden öykünülen bir sözlü alternatif hayat oluyordu. Bir öykünme olarak kalıyordu. Onu da toplumun varlıklı kesimleri yapabiliyordu daha çok. Geçmişte kalmış iyi zamanların hayatını benimsemiş olduğunu ortaya koyabilmek, başkalarına bunu yansıtabilmek, kişinin hali ve tavrı ile, giyimi kuşamı ile, mevkii ile, onurlu ve bilgili birisi gibi görünebilmesini sağlayacak görgü ve deneyim zenginliği ile olabiliyordu. İdeal bir geçmişin taklit edilebilmesi bile şimdinin içinde yaşanan real hayatın adaletsiz işleyişi sayesinde yeterince paraya, mevkiye, zamana sahip olabilmiş bir soylular azınlığı için mümkündü. Yaşanan şimdiyi sözde bir ret ile süsleyip estetize edebilmek, zulme ve eşitsizliğe dayanan kuru dünya nizamının sürüp gitmesinde en yukarıda rol alanlar için mümkündü. İzmelerde yaşayan, hayvanlar gibi çalışan, pislik ve cehalet içindeki insanların böylesi imkanları bulunmuyordu. Soylular azınlığı ise kendilerini ve hayatlarını geçmişin bu hayaline benzeterek yaşadıkları kendi çarpık zamanlarını süslüyor, soylulaştırıyor, hayatı kendileri için soylu bir oyun gibi görünebilir kılıyorlardı. Onurlu, bilgili, nazik, cesur, kendi doğruları için hayatın tehlikeye atmaya hazır biri gibi görünebilmek ya da daha anlamlı bir ifadeyle insanı insan olabilmekten alıkoymak için sürdürülen bir dünya nizamının içinde ona ilişmeden trajik bir kahraman gibi görünebilmek aristokratik bir sözlü oyundu. Bu sözlü oyunun artistik standartlarını tutturabilmek için gereken yetenekleri kazanmış olmak, ortaçağın karanlık dünyasındaki egemenlerin arasında yetişmiş olmakla mümkündü. Hayata onun içinde kalarak epik ya da idil bir görünüm kazandırabilmek, real hayat karşısında kahramanca bir tavır takınabilmek ya da bilgece bir görünüme bürünebilmek, real hayatın nimetlerinden pay almayı, meşru görmeyi, pay alabilmek için gereken acımasızlıkları yapabilmeyi de gerektiriyordu. Fakirler için ya da fakirlerin safına geçen biri için bunlar mümkün şeyler değildi. Ortaçağın dünyasındaki laik kültürün ideal biçimlere bürünmüş ve şövalyece bir romantizmle cilalanmış aristokratik bir hayat çerçevesine kalmasının nedeni de laik kültürün toplumun geniş kesimleri için erişilebilecek bir kültür olabilmesini mümkün kılacak hayat karşısında etkinlik kazanabilmenin, hayatın öznesi olabilmenin kurulu nizam tarafından engellenmiş oluşuydu. Ortaçağın laikleri sahiplendikleri sosyal nizam ile bu nizamı bir türlü reddedemeyişleri ile laisizmi halk için erişilmez kılıyorlardı. Halkı hurafelere saplanmış bir hayvan sürüsü gibi görme istekleri, bu kendi çevrelerinde laik kültürü yaşayan egemen yönetici azınlığın halkı hayata sahip çıkmaktan alıkoyan insan ilişkilerinden ve bu ilişkilerin azınlığa sağladığı ayrıcalıklardan vazgeçmemekteki ısrarlarını saklamaya çalışan bir rasyonalizasyon oluyordu. Sıradan insanlardan kendilerini farklılaştırmak ve uzak tutmak isteğindeki egemen yönetici azınlığın bu eğilimlerinin ilginç görünümlerinden biri de toplumun bu kesimindeki nezaket kuralları, etiket meselesi ve yüceltim formaliteleriydi. Bizim zamanımıza doğru orta sınıf arasında da görülecek olan siz buyurun, rica ederim önce siz buyurun, yo olmaz estağfurullah şeklindeki abartmalı öncelik tanıma düzenlemeleri de orta çağın hayatı estetize etme pratiklerinin bir uzantısıdır. Cehaletin, yoksulluğun onursuzlaştırıcı bir hayatın içinde kalmış, geniş toplumsal kesimlere karşı gerçek bir merhamet bile duymayan, egemen yönetici azınlık üyeleri arasında yaşanan yüksek kültür, en dolaysız ifadesini seremoni ve etiket, nezaket kurallarında bulmaktaydı. Bu azınlık üyeleri hayatlarının en gündelik, en sıradan pratiklerini bile yarı sembolik görünümlere büründürmekteydi. Doğum, ölüm, evlenme gibi gündelik hayatın olayları ciddi ve yüceltilmiş binbir formaliteye sarılıp sarmalanmış olarak yaşanmaktaydı. Etiket meseleleri ise gündelik hayatın içine sindirilmiş dini ayinler gibi bir şey olup çıkmış bulunuyordu. Nezaket, orta çağ dünyası için ahlaki yönden çok, yaşanan hayatın estetize edilmesi yönünden önem taşımaktaydı. Huzenga'ya göre orta çağın gündelik hayatında formaliteler ve nezaket kuralları gururunu ve yerliliğe karşı öfkesini terbiye etmeye çalışan yabanıl bir ırkın tutkulu ruhunu yansıtmaktadır. Yabanıl yanı ağır basan orta çağ insanı bu kurallara uymakla, uygar gözükmekle, etrafındakilerden de çok kendisine karşı ahlakileşme ve uygarlaşma çabasında olduğunu söyler gibidir. Orta çağ insanının ruhunda nezaket ve şiddet birliktedir. Biri diğerine kolayca dönüşebilmektedir. Gündelik hayatın insan ilişkilerini ve bundaki şiddeti ipekten bir tül arkasına saklayan, inceden inceye işlenmiş nezaket kuralları ve bu kuralların tanzim ettiği insan davranışlarının altında yabanıl bir kabalık ve acımasız bir şiddet tutkusu yer almaktadır. Katı kurallar ve formaliteler, dinin aşıladığı ve savunduğu merhamet ile zulüm tutkusu ve gösterişe saygı ile içten içe hor görme duyguları arasında gidip gelen ortaçağ insanının ruhundaki vahşetin ve tutkunun toplumsal hayatı şiddet yoluyla yıkıntıya dönüştürmesine engel olmaya yönelikti. Toplumsal etkinlikler, doğum, ölüm ya da evlenme olaylarına ilişkin seremoniler eski dinsel, pagan ya da büyüsel özelliklerin yerini estetik değerlerin aldığı birer temaşa özelliği taşımaktaydı. Ölülerin arkasından gösterişçi ve gürültülü bir biçimde yas tutulmasını talep eden yabanıl gelenek 14. yüzyılda da hayattaki etkinliğini sürdürüyordu. Yasların, üzüntülerin gürültülü bir biçimde toplumun diğer üyelerine yansıtılması, duyurulması yerinde bir davranış sayılıyordu. Öte yandan aşk ve dostluk ilişkilerine varıncaya dek özel ilişkilerin bile böylesine dışarıya karşı bir gösteri niteliği taşıdığı orta çağda feodal sömürü düzeni ekonomi dışı zora dayandığı ve kendini rasyonalize etmesi gerekmediği için toplumdaki sınıflar, katmanlar ve kişiler arası eşitsizliklerin yumuşatılması şöyle dursun, daha vurgulanması ve zora dayanan bir eşitsizlik olduğunu sürekli hatırlatılması esas alınmıştı. Toplumun bütün katmanlarının giyim kuşamında bile kumaşların türlerine, renklerine, niteliklerine göre tam bir farklılaşma vardı. Bu giyinmedeki farklılık her insan ilişkisinde düzeyde bile bir eşitliğe tahammül edilmediğini göstermekteydi. Hayatın zalim yüzünü görünüşte bir uyum tülü ile örten bütün incelikli biçimler karmaşasının yanı sıra bu katı farklılaştırmalar ve bunların apaçık ifadesi merhametle zulmü, sevgiyle nefreti, gaddarlık ile bağışlamayı aynı anda kabullenen ortaçağ yaşamının bir başka özelliği oluyordu. Ortaçağ yaşamı gerçekten de hayatı bir sanat haline getirebilenler için yaşanabilen bir şeydi. Sanat kuşkusuz bugün bizim toplumlarımızdaki konumuzdan farklı bir konumdaydı. Toplumsal hayatın yüksekçe kısımlarında gezinme tutkusu yoktu henüz. Hayatın ayrılmaz ve olağan bir parçasıydı. Toplumun eşitsizliğe dayanan katı hiyerarşik düzenini daha da vurgulayan giyimde sanatla modanın iç içeliği, sanatın nasıl hayatın tam içinde olduğunu gösteren etkileyici bir örnektir. Giysilerin abartılmış lüksü tek başına sanatın doyuma ulaştıramadığı bir estetik hevesinin yansıması oluyordu. Estetik arayışının üç alanı cesaret, şeref, aşk. Estetik arayışı, estetik hevesi de hayatın ayrı ve yüksek kompartımanlarında tecrit edilmiş bir arayış olmayıp yaşanmakta olan acımasız hayat içindeki egemen insanı da yoksulluk içinde sürünen basit insanı da hayatı estetize edilmiş bir görünüm içinde algılama olanağının sağlaması umulan bir estetik arayışıydı. Ama diyalektik bir işleyiş süreci içinde yaşanmaktaydı bu estetik arayışı bile. İnsan davranışlarında, insanlar arası ilişkilerde statüsü yüksek olan, ahlaki değeri yüksek olan roller, davranışlar ve işlevlerin ifade biçimi saf sanata daha yakın olmaktaydı. Bütün ilişkilerin, onurlu sayılan iş ve işlevlerin, davranışların, duyguların hep belirli bir üslubu vardı ve bu üsluplar onların toplumdaki yerlerini işaret etmekteydi. En olağanüstü güzellik biçimleri ise hayatın üç alanında odaklanmış bulunuyordu: cesaret, şeref ve aşk. Bu üç alandaki yoğun estetikleştirme de hayattan soyutlanmış bir şey değildi. Soyluluğu en önemli toplumsal güç olarak görme alışkanlığındaki halk üzerinde kurulu sistemin etkinliğini sürdüren bunlar oluyordu. Daha açık bir anlatımla devlet hayatında ve toplumda soylular sınıfı gerçekte eski ağırlığını yitirdikten sonra da epey bir süre siyasal ve toplumsal evrimin gerçek itici güçleri yerine toplumun mayasını sarayların, soyluların eylemlerinde aramaya devam ediyordu. Hayatın belirli bir yönde evrimini gerçekleştiren alt sınıfların önemini estetize edilmiş alanların göz alıcı nedeniyle bu sınıfların kendilerini bile fark edemiyorlardı. Orta çağın insanlarındaki bu anlayışın yanlış olduğunu bizim görebilmemizin fazla önemi yoktur. Huizinga'nın vurguladığı gibi bir çağın ruhunu anlamak için yalnızca onun gerçek ve kavranması zor güçlerini bilmek yetmemekte, o çağın illüzyonlarını, hayallerini ve yanlışlıklarını da göz önünde tutmak gerekmektedir. Uygarlık tarihini incelemek için üzerine edineceğimiz bir dönemi tam olarak kavrayabilmek, o çağın kendisi hakkındaki her türlü görüşüm ve kuruntuların da önemli olgular olarak ele alınmasını gerektirmektedir. 14. yüzyılda Avrupa'da dinden sonraki en önemli kurum şövalyelikti. Çağın kroniklerinde ve edebiyatında şövalyelik, bu kurumun toplumsal yaşamdaki yeri azalmaya başladıktan sonra da çok büyük bir yer tutmaktaydı. Orta çağın din anlayışına göre toplumun katmanları, bunlar Tanrı tarafından yaratıldığı için sürekli ve değişmez şeylerdi. Toplumu kavrama biçimi de dinamik değil, statik olduğu için kroniklerin çağı anlama biçimi tümüyle bu yanılsamayı oluşturmaktaydı. Soyluluğun çöküş süreci içine girdiğini, vakanüvislerin çok uzun bir süre fark edemeyişleri bundandır. Aynı şekilde bu çağın vakanüvisleri, 3. zümre denen ruhbanın ve soyluların dışındaki bütün toplumsal katmanları birbirinden hiç ayrı tutmadan, aynı kefeye koyarak tümünü birden hor görmekteydi. Sonradan Fransız devriminin ilk kıvılcımını tutuşturacak ve geniş halk kitlelerine siyasal hayata katılmaları için tahrikte bulunacak olan burjuvalar için bile, tıpkı topraksız ve mülkiyetten her biçimiyle yoksun kalmış yoksullar ve emekçiler gibi, bu vakanüvislerin uygun gördüğü erdemler tevazu, çalışkanlık, krala itaat ve toprak sahibi soyluların buyruklarına gönüllü uyma gibi erdemler oluyordu. Vakanüvisler bunları çok uzun süre hep böyle uygun gördü. Sönmekte olan bir çağın ideologları olan vakanüvisler toplumdaki maddi değişmelerin belirli bir birikiminden sonra inançlarda, itibar hiyerarşisinde de değişmelerin olabileceğini içinde bulundukları yanılsamadan ötürü algılayamıyorlardı. Aynı yanılsama hiç kuşkusuz halk arasında yaşanmaktaydı. Bunun böyle olmasında ve soyluluğun eski önemini yitirmeye başlamasından sonra da sürmesinde soylular sınıfının halka karşı ikili tutumunun da etkileri vardı. Soylular bir yandan halkı hor görmekte ve aşağılamakta, bir yandan da halka karşı hayırsever bir tutum sürdürür görünmekteydi. Bunların birincisi asıl olandı. Hayırseverlik, aristokratik ahlak anlayışının savunmasız ve ezilen insanlara karşı duygusal bir acımayı telkin edişinden kaynaklanmaktaydı. Halk gerçekten de savaşların, ağır sömürünün, ezikliğin içinde korkunç bir hayat sürdürmekteydi. Halkın bu hayatını halkın kendisi olmasa da bazı din adamları, şairler, hatta devlet adamlarının kimileri dile getirmekteydi. Yüzyıl savaşlarının ardından gelen yıllarda bir şiir durumu şöyle anlatıyor. Masumlar açlık çekip ölmekte, koca kurtlarsa onların açlığı ile karın doyurmakta her gün. Zenginlerin yüzlerle binlerle yığdığı defineler buğdaylarıdır, mısırlarıdır, kanlarıdır ve kemikleridir toprağa ekip biçen yoksulların. Ve bu yüzden yakarır ruhları durmadan Tanrı'ya, beylerin kahrolması için. Ne var ki çektiği acıları dile getirmekten bile uzak tutulan halkın durumunu anlatan bu okumuşlar, bu devletliler, bu şairler her şeyi yazsa çizse de halka duyulan bu acıma eyleme dönüşmezdi. Hayatı düzeltmek şöyle dursun, tahtın geleceği ve devleti kurtarmak için reformlar yapılması düşünülürdü hep. Şövalyeliğin halka ve düşküne acıma duygusu ile gerçek soyluluğun erdeme dayandığı inancı da, bütün insanların eşit olduğu inancı da, şövalyelerin içinde yaşadıkları dünyayı değiştirmeye kalkmalarını gerektirmeyecek birer sözde inanç düzeyindedir. Bunların da abartılmaması gerekmektedir. Orta çağdaki eşitlik düşüncesi kurulu düzene başkaldırmayı gerektirmeyen bir inancın ifadesidir. Kilise babalarının Cicero'dan ve Seneca'dan devraldıkları ahlaki bir önerme düzeyindedir bu. Başka bir deyişle toplumsal bir anlam taşımamaktadır. Eşitsizliğe dayandığını gündelik hayatın her pratiği içinde siyah beyaz netliğinde göstermekte ısrarlı orta çağ hayatında, İnsanların gerçekten inanarak besleyebildikleri tek eşitlik düşüncesi ölüm karşısındaki eşitlikti. Bu nedenle Orta Çağ'ın eşitlik düşüncesinde ölümün herkes için olduğunu hatırlatan bir tür memento mori çağrısı olduğunu göz önünde tutmak gerekmektedir. Orta Çağ'ın şairi Östeş Deskamp'ın bir yandan soyluluğun yoksullar karşısındaki ayrıcalıklı konumuna eleştiri yöneltirken, diğer yandan da yoksulların, Villain, yoksulluğunun tanrısal irade tarafından yoksulların içlerindeki habis ruhtan ötürü öyle yaratıldığını kabullenir gibidir. Nereden geliyor bu soyluluk? Hepinizin üzerinde aynı deri derken aynı anda erdemdir soyluluğun temeli, kötülüğün ise kötülük de demesi bundandır. Yöneticilere, krallara, soylulara sorar. Yüce krallar, kontlar, dükler, halkın efendileri, egemenler doğduklarında ne vardı üzerlerinde? Ama bunu sorması, yoksullar ile soylular ayrımına dayanan bir dünyaya karşı eleştirel bir tavır takınmaksızın olmaktadır. Onun değiştirilmesi olanaksız görünen ortaçağ dünyasında isteyebildiği adalet, arayabildiği eşitlik bile öznesi yoksullar olan bir eylemle değil, egemenler olan bir bağışlanmadan ibarettir. Yoksulların da soyluların da aynı kirli deri ile dünyaya geldiklerini vurguladıktan sonra, öyleyse ey soylu prens, yoksulları hor görmeden önce hatırla, ölüm herkese der. Halkın, yoksulların inancı, yoksulluklarının kendi habis yaratılışlarından olduğudur. Dünyanın kurulu nizamından sızlanırlar ama onu değiştiremeyeceklerine inanırlar. Ölüme ve öte dünyaya duyulan özlem, yoksullara vaat edilen ve erişilmesi gerçekten mümkün, tek eşitlik ilkesinin ancak bunlarla yaşanabilecek oluşundandır. Soyluların ve kilisenin inancı ise dünyanın kötülüğünün erdemle düzeltilebileceğidir. Erdemi kazanmak için iki yol vardır. Şövalyelik etiği ve öğrenim görmüş olma. Dünyayı yıkımdan ve vahşete dönüşten kurtaracak olan şövalyelik ve eğitim kurumudur. Ortaçağ toplumlarında egemen kesimin gözünde en üst değerler şövalyeliğe ve doktora sahibi olmaya atfedilmektedir. Şövalyelik ve doktora payeleri Orta Çağ'da iki yüce kavramın, cesaretin ve bilginin yüceltilmiş ifadeleridir. Şövalyelik statüsüne yükselme eylem adamını ideal bir düzeye çıkarmaktadır. Doktora derecesi ise bu payeyi kazanan bilgine üstünlük kazandırır. Birincisi toplumun gözünde kahraman sayılmayı, ikincisi ise bilge sayılmayı hak eder. Ne var ki şövalyeliğin ahlaki boyutunun yanı sıra halkın hayat içinde daha çabuk fark edilebileceği estetik boyutunun da oluşu, onun toplumsal hayatta daha büyük bir önem kazanmasına neden olmuştur.